Ayrım 7, Kuşkunun Parmakları, Robert Ludlum, sayfa 82. Dördüncü kısım, pazartesi akşam üzeri 8:15. Tanner Dallas havaalanından Newark'a uçuş sırasında hayal aleminde gezer gibiydi. Hiç yorgunluk duymuyordu ama yüreği ağzındaydı. Beyni çomaklanmış arı kovanına benziyordu. Gözlerinin önünde uçuşan nesnelerin bini bir paraydı, biri geliyor, kırkı uçup gidiyordu. Lawrence Fawcett'in bildiğini okuyan gözleri, teybin tek düze dönen makaraları üstünden hala içine işliyor ve insanın iliğini kurutan vızıltılı sesi kulaklarında uğulduyordu. Omega, Omega! Bernie ve Leyla Osterman, Dick ve Jeannie Tremaine, Joe ve Betty Cardo'nun yüzleri bir an gözlerinin önünden gitmiyordu. Daha önce başına böyle bir hal geldiğini hatırlamıyordu. Belki de bir düş görmüştü. Birazdan Newark'a varınca birden karabasan sona erecek, kamu hizmetleri programını Fawcett'e verdiği ve FCC dosyasının noksan sayfalarını imzaladığı hatırına geliverecekti. Ne çare ki kazın ayağının öyle olmadığını bilecek kadar aklı başındaydı. Newark'tan Saddle Valley'e bir saatlik araba yolculuğu çıt çıkmadan geçti. Sigaraları söndürmeden birbirine ekleyen ve uçuşun nasıl geçtiğini sorduğunda hiç tınmayan yolcusu şoförün garibine gitmişti. Saddle Valley, köy, 1862'de kuruldu, hoş geldiniz. Tanner taksinin farları vurduğu sürece gözlerini levhadan alamadı. Levha gözden kaybolunca aklına yine aynı sözcükler sükun etti. Çatlak deri. Deri saçması olmalıydı tüm bunlar. 10 dakika sonra evine varmıştı. Taksiden inerek üzerinde anlaştıkları ücreti uyur gezer bir tavırla şoföre uzattı. Yarı açık pencereden uzatılan parayı almak için mindere abanan şoför, "Teşekkürler Bay Tanner," dedi. John Tanner ne dediniz diye sordu. Teşekkürler demiştim Bay Tanner. Eğilerek kapı kolunu olanca gücüyle kavrayan Tanner kapıyı ardına dek açtı. Adımı nasıl bildiniz söyleyin bana. Adımı nereden biliyorsunuz? Taksi şoförü yolcusunun yüzündeki boncuk boncuk ter tanelerini, yuvalarından uğrayan gözlerini görebiliyordu. Tahtası eksiğin biri diye aklından geçirdi. Sol elini dikkatli ayaklarının altındaki döşemeye doğru uzattı, orada hep ince bir kurşun çubuk saklardı. Parmaklarıyla çubuğu sıkı sıkıya kavrayarak bana bakın ahbap dedi. Adınızı kimsenin kullanmasını istemiyorsanız bahçenizdeki o işareti kaldırın. Birkaç adım geriye giden Tanner omuzları üzerinden baktı. Çimenlikte her çeşit hava etkisine dayanır dövme demirden yapılmış, rüzgarda sönmez türden bir fener vardı. Bir zincirle kol demirine asılıydı. Fenerin üstünde ışığın aydınlattığı şu sözcükler okunuyordu. Tanner'lar, Vişnelik yolu No. 22. Kim bilir o lambaya ve sözcüklere kaç kez bakmıştı. Tanner'lar, Vişnelik yolu No. 22. O anda onlar da gerçek dışı gözüklüler, ömründe ilk kez görüyordu sanki. Bağışlayın dostum, biraz keyifsizim. Uçmakla başım pek hoş değil de. Şoför pencereyi kaldırdığı sırada kapıyı kapattı. Yanıtı da kısa ve kaba olmuştu. O halde trene binin bayım, olmazsa tabanvay da gidersiniz. Ne haliniz varsa görün. Taksi gürleyerek uzaklaşınca Tanner dönüp evine baktı. İlk karşılayıcısı açılan kapıdan fırlayan köpeği oldu. Hol'ün donuk ışığının altında dikilen karısının sevinçle gülümseyişini görebiliyordu. Beşinci kısım, Salı, Kaliforniya saatiyle sabaha karşı 3:30. Fransız yapısı beyaz telefon en azından 5 kez çaldı. Leyla uyku sersemliği içinde telefonu yatağın Bernie tarafına koymakla akılsızlık ettiğini düşündü. Kocası bir kez daldı mı kulağının dibinde top atsalar uyanmazdı. Tüm telefonlara çıkan hep kendisiydi. Sevgilim, Bernie, Bernie, telefon. Ne? Osterman gözlerini açtı, afallamış gibi bir hali vardı. Telefon mu? Bıktım bu karın ağrısı telefondan, uykuda bile rahat vermiyorlar. Karanlıkta parmaklarını uzatarak ince mikrofonu buldu. Evet, evet ben Bernard Osterman. Şehirler arası mı? Eliyle telefonu kapattı ve yatağın başucuna çekilerek karısından yana döndü. Saat kaç? Leyla komodinin üzerinde duran gece lambasını yakarak masa saatine baktı. 3:30. Sabahın kör karanlığı sayılır. Şaşkının biri o Hawaii dizisi hakkında arıyor olmalı. Orada daha gece yarısı bile değil. Bernie bir yandan telefona kulak veriyordu. Evet, santral bekliyorum. Çok uzaklardan arıyorlar tatlım. Hawaii olsaydı çoktan karşımızdaydı. Bu kez kolay kolay konuşabileceğimizi pek sanmıyorum. Kaf Dağı'nın arkasını bağlıyorlar sanki. Evet santral, biraz çabuk olur musunuz lütfen? Bir zamanlar o adaları gönlünün dilediği gibi dolaşmaya can attığını hatırlıyor musun? Özür dilerim. Evet Sandra, ben Bernard Osterman'ım. Artık canıma yetti bu bekleyiş. Evet, evet, teşekkür ederim Sandra. Alo, sesiniz anlaşılmıyor. Alo, evet şimdi daha iyi. Kimsiniz? Ne? Ne söylediniz? Kiminle konuşuyorum? Adınız ne? Sözlerinizi anlayamıyorum. Evet, duydum ama anlamıyorum. Alo, alo, bir dakika, bir dakika dedim. Osterman doğrulup ayaklarını hızla yatağın kenarından aşırdı. Onun hareketine uyan battaniyeler ayaklarının dibine düştü. Fransız tipi telefonun manyeto çubuğunu öfkeyle yumruklamaya başladı. Santral, size söylüyorum, Tanrı'nın ceza saat yine kesildi.
Kimdi o, neden bağırıp çağırıyorsun, neler söyledi?
Piç soyunun biri boğa gibi hırıldadı durdu. Tan diye birine dikkat etmemizi söyledi. İyice duyduğumdan emin oluncaya dek vızıldamasını sürdürdü. Tan bilmem kim, ne iştir bu, anlayamadım.
Ne dedin?
Tan bilmem ne, durmadan yinelediği buydu.
İpe sapa gelmez şeyler, Hawaii mi aradı? Santral konuşmanın nereden yapıldığını söyledi mi?
Osterman yatak odasının loş ışığında gözlerini karısına dikti. Evet, apaçık anladığım tek şey bu, deniz aşırıydı, Lisbon'du.
Portekiz'de kimseyi tanımıyoruz ki.
Lisbon, Lisbon, Lisbon diye Osterman mırıldanarak birkaç kez yineledi. Lisbon, tarafsız Lisbon. Gerçekten tarafsızdı.
Ne demek istiyorsun?
Tan diye biri var işin içinde.
Tanner, John Tanner olabilir mi dersin?
Tarafsız biri olacak.
Leyla yavaş bir sesle, o halde John Tanner'dan başkası olamaz dedi.
John mı? Kendinizi kollayın demekle ne amaçlamış olabilir? Neden kollamalıyız kendimizi? Niye sabahın kör karanlığında telefon etsinler?
Leyla doğrularak sigara paketine uzandı. John'in sayısız düşmanları var. San Diego'nun nehir kıyısı sakinlerinin birçoğu fırsatını bulsalar bir kaşık suda boğarlar onu.
Daily Variety geçen haftaki sayısında New York'a gideceğimizi yazdı. Büyük olasılıkla eski komşularımız Tanner'larda kalacağımızı bildirdi.
Ya,
gereğinden fazla dile düştük anlaşılan.
Bakışlarıyla kocasını süzdü. En iyisi Johnny'ye telefon etmek.
Osterman telefona uzandı.
Leyla bileğinden yakalayarak aklını mı oynattın sen dedi.
Osterman telefonu yerine bıraktı.
Joe göz kapaklarını kaldırıp saatine baktı. 6:22 idi. Kalkıp jimnastikhanede kısa süreli bir çalışma yapmanın ya da bir saatlik idman için golf alanına uzanmanın tam zamanıydı. Kendisi oldum olası erken kalkardı. Betty ise tam tersine yatak keyfine bayılırdı. Ne zaman fırsatını bulsa öğleye kadar uyurdu. İki ayrı yataklı bir kar yolaları vardı. Joe aynı örtülerin altında yatan iki ayrı gövdenin çıkardığı ısının güçten düşürücü etkilerine inanıyordu. Ona göre tüm gece bir yatağı başka birisiyle paylaşan bir kişinin uykudan sağlayacağı yararın en azından %50'si kaybolurdu. Evlilik yatağı özellikle cinsel ilişkiyi amaçladığı için uykunun vazgeçilmez yararlarını yitirmenin ne anlamı vardı? Yan yana iki ayrı yatak en sağlıklı yoldu. 15 dakika süren barfix ve halter çalışmalarını bitirmişti. Buhar banyosunun kalın cam penceresinden içeriye baktı ve odanın yeterince hazır olduğunu gördü. Bu sırada jimnastikhanenin duvar saati üzerindeki lamba yandı. Ön kapının zilinin çalındığını gösterdi bu.
Joe evde yalnızken ya da ev dışında çalışırken gelenden haberi olsun diye bu düzeni kurdurmuştu. Saat sabahın 6:51'ini gösteriyordu. Saddle Valley'de birinin bu saatte giriş kapısı zilini çalması olağan dışıydı. Küçük ağırlıkları yere bırakıp evinin iç konuşma aygıtına yürüdü.
''Evet, kimsiniz?''
''Telgrafınız var Bay Cardione.''
''Kim adına geliyor?''
''Cardione yazıyor.''
''Adım Cardone.''
''Elma alanı No.11 değil mi burası?''
''Hemen geliyorum.''
İç konuşma aygıtının düğmesini kapattı ve raftan çekip aldığı bir havluyu gövdesine sararak acele adımlarla jimnastikhaneden çıktı. Duyduklarından tedirgin olmuştu. Ön kapıyı iç sıkıntısıyla açtı. Üniformalı bastı bacak bir adam kapının önünde durmuş olanca umursamazlığıyla sakız çiğniyordu.
''Telefon etseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Oldukça zamansız değil mi?''
''Telgrafı yerine iletmek buyruğunu aldım. Buraya kadar gelmek zorundaydım Bay Cardione. Aşağı yukarı 25 kilometre tuttu. 24 saat hizmetle yükümlüyüz. Görev karşısında boynumuz kıldan incedir bizim.''
Cardone teslim makbuzunu imzaladı. ''Buraya kadar gelmenize gerek yoktu. Western Union'ın Richmond'da bir şubesi olacak.''
''Western Union'la ilgisi yok. Telgraf Avrupa'dan geliyor.''
Cardone telgrafı üniformalı adamın elinden kaparcasına aldı.
Bir dakika, heyecanını belli etmek istemiyordu. Ağır adımlarla üzerinde Betty'nin para çantasını gördüğü piyanonun bulunduğu oturma odasına yürüdü.
İki adet birer dolarlık kağıt para çıkardı ve kapıya döndü. ''Buyurun, bu zahmete katlandığınız için teşekkür ederim.''
Kapıyı kapadı ve telgrafı yırtarak açtı. ''Lumo Bruno Palido non è amigo dell'italiano. Guarda bene vicini di questa maniera. Protecciate per la fine della settimana. Da Vinci.''
Mutfağa giren Cardone telefon rafındaki kurşun kalem alarak masaya oturdu. Bir derginin arka yüzüne çevirisini yazdı. ''Esmer adam İtalyan dostu değil. Böyle komşulara karşı uyanık olun. Hafta sonunun getireceği tehlikelerden kendinizi sakının. Da Vinci.''
Bu da ne demek oluyordu? Hangi esmer komşulardan söz ediyordu? Hem Saddle Valley'de hiç esmer kimse yoktu ki. Kuşkusuz üzerinde durmaya değmez bir haberdi. Joe Cardone birden dona kaldı. Söz konusu komşu yalnız John Tanner olabilirdi. Hafta sonunda cuma günü Ostermanlara geliyordu. Avrupa'dan biri John Tanner'a ve önümüzdeki Osterman hafta sonuna karşı kendini kollaması için uyarıyordu onu. Telgrafı bir kez daha eline alarak gönderilen yeri dikkatle okudu. Zürih. Aman tanrım, Zürih'ten çekilmişti. Zürih'ten birisi kendini Da Vinci diye adlandıran, onun asıl adını John Tanner'ı ve Ostermanları bilen birisi onu düpedüz uyarıyordu. Joe Cardone pencereden arka avlunun çimendiğine dalgın gözlerle baktı. Da Vinci adı durmadan kulaklarında çınlıyordu. Leonardo, sanatçı, asker, savaş araçlarının seçkin yapımcısı, Leonardo Da Vinci nabza göre şerbet verme üstadı, her telden çalmayı bilen ünlü kişi. Telgrafın öbür dünyadan çekildiğini varsaymak için insanın kafayı üşütmesi gerekirdi. O halde kim göndermişti? Allah vere de mafya olmasaydı. Peki öyleyse örgütün hangi koluydu? Castellanolar mı, Batellalar mı, yoksa Latronalar mı? Bunlardan hangisi ona yüz çevirmişti? Neden olsun da onların en sadık arkadaşıydı. Telgrafı mutfak masası üzerinde açarken elleri titredi, bir kez daha okudu. Her cümle giderek daha tehlikeli bir anlam kazanıyordu. Tanner. John Tanner'ın bir şeyler sezinlediği kesindi. Hem haber niçin Zürih'ten gelmişti? Onlardan birinin Zürih'le ne alıp vereceği olabilirdi? Yoksa Ostermanlar mıydı? Tanner neyi ortaya çıkarmıştı, ne yapmayı tasarlıyordu? Beta olanın adamlarından birinin Tanner'a telefonla bir şeyler fısıldadığı besbelliydi. Acaba neler demişti? Her kimse kuşku yok ki aç gözlünün ve kalleşin biriydi. İtalya'nın arkadaşlığına güvenmeyin, uyanık olun, kendinizi kollayın. Nasıl ve neye karşı? Tanner öteden beri ona güven duymazdı. Aslında böyle olması için belirli bir neden de yoktu.
Joe Cardone mafya üyesi olmadığı gibi örgütlenmiş bir aileden de değildi. Bu yüzden çevrede dönen dolapların çoğunun farkına bile varmazdı. Ne var ki Da Vinci imzalı haberin İsviçre'den gönderildiği su götürmemekteydi. Kafasını yordukça geriye yüreğini oynatan tek bir olasılık kalıyordu. Mafya, Zürih'le olan ilişkilerini öğrenmiş olacaktı. Bu doğruysa hapı yuttuğunun resmiydi. İtalyan düşmanı esmer adamı engelleyemediği sürece bu kozu kendisine karşı kullanacaklardı. John Tanner'ın girişimlerini önleyemezse işi bitik demekti. Zürih Ostermanlar. Attığı her adamın hep doğru olduğuna inanırdı. Varlığını sürdürmek için göze alamayacağı yoktu. Ama eski çamlar bardak olmuştu. Artık kendisinin değil başkalarının borusu ötüyordu. Zamanla tüm etkinliğini yitirmişti. Mutfaktan çıkan Joe Cardone küçük jimnastik salonuna döndü. Boks eldivenlerini giymeksizin kum torbasını yumruklamaya koyuldu. Vuruşlar giderek daha hızlı ve sert bir tempoya çıktı. Beynini durmadan bir kelime kurcalıyordu. Zürih, Zürih, Zürih. Virginia Tremaine kocasının 6:15'te yataktan kalktığını fark edince hemen bir terslik olduğunu anladı. Kocası binde bir bu kadar erken kalkardı. Birkaç dakika dönmesini bekledi, umudunu kesince kalktı ve sabahlığını giyerek aşağıya indi. Kocası oturma odasının bahçeye bakan penceresinin yanında kımıldamadan duruyordu. Bir yandan sigarasını tüttürüyor, öte yandan elindeki kağıttan ezberlercesine bir şeyler okuyordu. ''Hayrola, bir şey mi var?'' Richard zayıf bir sesle ''Al da bak şuna'' diye yanıtladı. Kağıdı kocasının elinden alırken merakla ''Neymiş bu?'' diye sordu. ''Baş yazar dostunuza karşı uyanık bulunun, dostluğu güvenilir değil, görünüşüne aldanmayın.'' Kaliforniya'dan gelecek konuklarını bildirebiliriz. Blackstone.
Neler oluyor kuzum? Ne zaman geldi bu?
Yaklaşık 20 dakika önce pencere önünden gelen gürültüler duydum. Beni uyandırmayı amaçlayan bir düzen olduğu anlaşılıyor. Bunu bir motorun patlamayı andıran işleyişi izledi. Bir araba kısa mesafe içinde olanca hızıyla kol gezdi. Sanırım sen de duydun. Ama orada olmayarak yorganı başına çektin.
Kendini bilmezin biridir diye düşündüğüm için üzerinde durmadım.
Aşağı inip kapıyı açınca paspasın üzerinde bu zarfı buldum.
Ne demek oluyor bu?
Daha emin değilim.
Kim bu Blackstone?
Ne niyete yorarsan kurulu düzenin vazgeçilmez kuralı da diyebilirsin.
Kendini bir koltuğa bırakan Tremaine sağ elini aldığına götürdü. Diğeriyle bir salon adamı incediğiyle sigarasını kül tablasına bastırarak söndürdü.
Ne olur biraz kendime gelmeme izin ver.
Virginia Tremaine kendilerini huylandıran habere bir kez daha göz attı. Baş yazar, dost. Hangi düğümü çözerdi bu?
Tanner'ın bir şeyin izini sürdüğü kuşkusuz. Bunu gönderen de Dupin'in gölgesinden korkuyor. Şimdi de bana korku salma çabasında.
Neden?
Bilmiyorum. Belki kendilerine kucak açmamı bekliyorlar. Karşı durmam olasılığına karşı peşiyle gözdağı veriyorlar. Hepimizi gözden çıkarmış da olabilir.
Ostermanlara ne dersin?
Onlar da işin içinde. Hepimizi Zürih'te sindirmek istiyorlar.
Aman tanrım desene öğrendiler. Hiç kuşkusuz biri işin farkına vardı.
Öyle gözüküyor.
Bernie'nin başının altından çıkmış olabilir mi sence? Onunla bu konu üzerinde hiç konuştun mu?
Tremaine'in gözü seyirdi. Buna kalkışması için kafayı iyice üşütmüş olması gerekir. Sonunu kendi eliyle hazırlayacağını hiç sanmıyorum. Akla yakın değil bu.
O halde kim yazabilir?
Ya neydi belirsizin teki ya eskiden birlikte iş yaptığım ya da arka çıkma önerisini reddettiğim biri olmalı. Belki halen elimdeki davalardan biriyle ilgilidir. Belki de son günlerde çalıştığım dosya sahiplerinden biridir. Kesin bir yargıya varmak için daha vakit erken. Bir şeyler sesinleyen Tanner gürültü koparıyor da olabilir. Onu önlemem için uyarıda bulunuyorlar sanırım. Buyruklarına uymazsam defterimi dürerler. Ağır basacak biçimde güçlenmeme ya da Zürih'in bizim yararımıza devreye girmesine zaman tanımayacaklar. Tremaine'in karısı iğreti bir öfkeyle meydan okurcasına ''Kılını bile dokunamazlar.'' dedi.
''Kendine gel sevgilim, birbirimize martaval okumayalım. Kibar çevrelerin gözünde firmaları birbirine kenetleyen başarılı bir ara bulucuyum ben. Yönetim kurullarındaysa amansız bir saldırganım. Akla hayale gelmeyen satın alma oyunlarının hızlandırdığı senet piyasası başını almış gidiyor. Acımasız bir düzen. Zincirleme giden senete dayalı dalavereli satışlar. Kısacası dünyası karartılan insanların öyküleri.
Başın dertte mi?
Pek sayılmaz. Bana yanlış bilgi verdiler diyebilirim. Benim gibi hukukçuların çoğunlukla başına gelen işler.
Saygın bir kişiliğin var. Üstelik tanıdığım herkesten çok emek ve yıllarını verdin. Eşi benzeri bulunmaz bir avukatsın sen.
Keşke öyle olsaydım.
Gerçeği söylüyorum.
Richard Tremaine büyük baş hayvan yetiştirmeye bile el verecek genişlikte bahçeye bakan tam 74 bin dolarlık evinin büyük penceresi önünde ellerini kavuşturmuş dikiliyordu. Tuhaf değil mi? Galiba hakkım var. Bu iki yüzlü düzen içinde önde gelenlerden biri sayılırım. Olup bitenlerin iç yüzünü bilmiş olsa programlarının birinde Tanner'ın tiftiğini atacağı bir düzen. İşte o kısacık haberin anlatmak istediği bu.
Yanılıyorsun, vaktiyle sana pes demenin hıncını almaya kalkışan biri olduğunu sanıyorum. Ama bu aba altından değnek gösteren kim olabilir onu çıkaramıyorum.
Neyi değiştirir ki? Öte yandan Black Dawn'un anlatmak istediğini de kestiremiyorum. Aslında üzerinde fazla kafa yormanın bir yararı da yok. Bu yüzden içindeki durumum ve rolüm var oldukça Tanner'ın ağına düşmekten kurtulamam. Doğrudan karşısına almasa bile mimlenmiş gözüyle bakacak. Bir de gerçeği bilmiş olsa partiyi kaybettiğimin resmidir.
7. Ayrımın Sonu. Sayfa 95.